Ayrım 4, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 49. Profesör De Carlo, Benny için oldukça ani ve beklenmedik bir heyecanın kurbanı oldu ve nefesi kesilmiş bir halde sözlerine ara verdi. Sonra titreyen bir sesle tekrar konuşmaya başladı.
''Anlıyor musunuz? 500 yıl sonra Patsy isyanının üstünü örten son perdeli düştü. O dönemle ilgili yazılmış tüm politik tarih yorumlarının tekrar gözden geçirilmesi gerek. Tümü neoplatonik uyuma adanmış Rönesans politikacılarının renkli görünümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerek.''
Dipnot, neoplatonik. Platon felsefesinin devamı niteliğinde olan ve yeni Platonculuk olarak da bilinen bir akım.
Bu son perde ben ve Profesör Valeriani gibi bir tarihçi tarafından düşürüldü. Akademik ünü tüm dünyaya büyük bir zafer içinde yayılan bir meslektaş tarafından.
De Carlo bir süre duraklayarak bir profesör olarak sahip olduğu güvenli duruşu geri kazanmaya çalıştı. Benny karşısındaki bu bir tür tecelliyi şaşkınlıkla izliyordu. Artık profesörün Simonetta'nın yerinde olabilmek için hayatının birkaç senesini verebileceğinden hiç şüphesi kalmamıştı.
İşte komiser, böyle bir keşif her tarihçinin en büyük rüyasıdır. Valeriani de dahil olmak üzere. Bir rüya, evet buna en uygun kelime bu, rüya. Tıpkı bir astronotun yeni bir galaksi keşfetmesi ve bir doktorun ciddi bir hastalığın tedavisini bulması gibi.
De Carlo derin bir nefes aldı.
Bana az önce sormuş olduğunuz sorunun cevabına gelecek olursam, böyle bir keşif için Profesör Valeriani gibi yaşını almış ihtiyatlı bir kişi bile sadece bir değil, bir sürü dikkatsizlik ve hata yapabilir.
Benny kafasını biraz toparlayabilmek için sessiz kaldı. Düşünceleri çok fazla ve karışıktı. Hayatında her şeye sahip gibi görünen bir adam başını belaya sokup kendini öldürtmeyi başarıyor. Mucizevi küçük haplar sahne ışıklarının altında sergilenmeyen bir karakterin varlığına tanıklık ediyor. Katedralde öldürülen kurbanlar, Patsy isyanının inanılmaz hikayesi ve olayın gizeminin Cicco Simonetta'nın uzak torunu tarafından 500 yıl sonra çözülmesi. Ölmek üzereyken ardında bir mesaj bırakabilmek için bir heykeli işaret eden kurban. Olay gecesi tanığı olmayan ve heykelin temsil ettiği kişiyle kesinlikle çok benzer bir isme sahip olan hırslı bir profesör. Valeriani'nin ölmek üzereyken ardında bıraktığı izden tesadüfen bile haberi olamayacak olan De Carlo, ona Patsy isyanı ile ilgili bu uzun hikayeyi neden anlatmıştı? Çözüm arayışındaki zavallı bir komisere ölmüş profesörün San Carlo hakkında bilinmeyen bir şey keşfetmiş olduğunu ve bunu gün ışığına çıkarmak için başını kim bilir nasıl belalara soktuğunu düşündürmek üzere bilinçli anlatılmış bir hikayeye benziyordu.
Sadece bir örnek mi vermek istemişti, yoksa amacı soruşturmayı saptırıp kendinden uzaklaştırmak mıydı?
Komiser Benny sıkılmış tavırlarla saatine bakma sırasının De Carlo'da olduğunu fark etti.
Sizce Profesör Valeriani'nin elinde buna benzer bir şey mi vardı?
Hiçbir fikrim yok ama böyle bir şeyin peşindeyse bile etrafta bundan bahsetmeyeceği kesin. Doğal olarak yayınlanana kadar bunu kendine saklayacaktı.
Benny artık konuyu dolandırma vaktinin geçtiğine karar verip sordu. Profesörün San Carlo Borromeo üstüne araştırma yapıyor olması size bir şey ifade ediyor mu?
Her şey mümkün ama...
De Carlo'nun yüzündeki şaşkın ifade sözlerinden fazlasını anlatıyordu.
Ama eğer böyle bir şey olsaydı çok ama çok şaşırırdım.
Neden olmasın ki?
Çünkü Valeriani orta çağ üstünde çalışıyordu. Kendisi bu dönemle ilgili en derin uzmanlardan biri olarak kabul edilirdi. Özellikle de 13. yüzyıl. Oysa Borromeo 16. yüzyılın ikinci yarısına ait bir figürdür. O tarihler sadece Orta Çağ'ın kendi tarihi kıssasını tamamladığı değil, aynı zamanda hümanizm ve Rönesans döngülerinin bitmek üzere olduğu bir dönemdir. Bunları sonlandıran da Borromeo'dan başkası değildir.
Bu durumda siz sadece 2 ya da 3 yıllık bir fark olsa bile profesörün San Carlo'ya karşı bir ilgi duymasını ekarte ediyorsunuz.
Doğrusu 300 yıl son derece uzun bir zaman dilimidir ama konu bu değil. Gerçek şu ki Orta Çağ ve Borromeo dönemi birbirinden tamamen farklı iki dünya gibidir. Biri çile çekilen tefekkür ve tövbe dünyası, diğeri ise geleceğin azizinin hayat sahnesinde belirmesiyle sanatın beşiği olan ve bilimin doğuşunun yaşandığı bir dünya.
Ve bu dünyalardan birinde hareket eden diğerinde zorlanır. Demek istediğiniz bu mu?
Bu düzeydeki araştırmalar için öyle. Kimse en gizli nüanslarını bile bilmediği bir dönemle uğraşıp aptal durumuna düşme riskini almaz. Valeriano Borromeo ve dönemine başka hiçbir şeyden daha uzak olamazdı. O özellikle bin yılın başlarındaki tarikatlar ve dinden sapmalarla ilgilenirdi. Giulielmo la Boema ve Patarinler, Valdezi ve Humiliati.
Bendy bu ismi duyunca Decarlo'nun sözünü sertçe kesti. Humiliati mi?
Münzeviler de denir. 1200'lü yılların başında doğup tanınmaya başlayan oldukça özel bir dini birlik. Profesör Valeriani bu tarikatın belki de dünyadaki en önde gelen uzmanıydı. Tarikat birkaç yüzyıl boyunca tam olarak burada, Milano ve çevresinde, daha yaygın olarak Lombardiya'da büyüyüp zenginleşmiş. Beyaz çul giyen keşişler, hemen şehrin dışında, Viboldone'deki ana manastırlar halen mükemmel bir şekilde korunuyor.
Humiliati, komiser Bendy derisinin altından bir akım geçtiğini hissetti. Yanlış hatırlamıyorsam Humiliati'yi San Carlo'ya bağlayan bir şey vardı.
Komiser beni şaşırtıyorsunuz, o zaman korkunç suikastın hikayesini de biliyorsunuzdur. Evet doğru hatırlıyorsunuz. Borromeo'ya eski bir tür tüfekle bir el ateş eden kişi Donato Farina adlı bir Humiliati keşişiydi.
Decarlo benliği yan gözle görebilmek için kafasını hafifçe yana eğdi.
Neden sürekli olarak konuyu San Carlo'ya getiriyorsunuz komiser? Yoksa Profesör Valeriani gerçekten de onun üstünde araştırma mı yapıyordu? Profesörün evraklar arasında bir şey mi buldunuz?
Dördüncü bölüm. İl sınırından çıkıp kaprisli kavaklarla çevrili o eğri büğrü yola girmesiyle birlikte araba peşinden komiser Bendy'yi de sürükleyerek çok uzak başka bir zamana gömülmüş gibi oldu. San Giuliano Milanese kasabası her balkonundan çanak anten sarkan binaları, arabaların yanmış yakıt buharıyla şişmiş Emilia Caddesi, üst geçitler ve sıkışık kavşaklar, hepsi bir sihir gibi birden kayboluvermişti. Arabaların kükreyen motor sesleri ve stresli hayatlarda yerini yaprakların arasındaki rüzgar ışırtısına ve kuş seslerine bırakmıştı. Pencereyi indirdi, ağaçların arasından sadece ikili ya da katır tırnaklarının sarısıyla kaplanmış alanlar görülebiliyordu. Komiser daha dikkatli baktı. Hayır, katır tırnağı değildi. Bunlar kolza tarlalarıydı. Kolza bitkisinden elde edilen yağ uzun süredir aydınlatma için yakıt olarak kullanılıyordu. Bendy enerji kaynakları konusunda bilgiliydi. Ya gerçekten başka bir zamana düşüverdiyse? Tıpkı Nothing Left to Do But Cry filminde Benigni ve Troisi'nin başına geldiği gibi. Olamaz mıydı? Dipnot. Nothing Left to Do But Cry. Non ci resta che piangere. Roberto Benigni ve Massimo Troisi'nin yönetip oynadığı 1984 yapımı İtalyan komedi filmi. İki karakter kırda arabayla gezinti yaparken gece çıkan ani bir fırtınada yollarını kaybederler. Kendilerini büyülü bir şekilde zamanda geri gitmiş olarak 1492 yılında bulurlar. Neyse ki birkaç yüz metre sonra yol bir genişliğe açıldı ve karşısında küçük bir yapı belirdi. Bendy hayatında ilk defa bir yüksek gerilim hattı kulübesi görerek cesaretini geri kazandığını hissetti. Fate Benafratelli sokağındaki ofisinden oraya ulaşması yarım saatten az sürmüştü. Viboldone'de bu ziyaretinin esas nedeni olan manastırın dışında iki çiftlik ve üç ev vardı. Viboldone Manastırı 12. yüzyılda Humiliati keşişleri tarafından inşa edilmişti. Son virajdan sonra manastırı karşısında bulan komiser düşünmeden edemedi.
12. yüzyıl, bundan tam 900 yıl önce
Benli'den 40 nesil önce. Yapının cephesi güneşin doğduğu yöne dönüktü. Yeşil kırların üstünde bir taban dolgusuyla hafifçe yükseltilmiş binanın görünümü tıpkı komiserin beklediği gibi çıkmıştı. Basit mimarisini Lombardiya bölgesinde sıkça kullanılan romanesk gotik detaylar tamamlıyor, kızıl tuğlalar ise yapıya sıcak bir hava katıyordu. Benli Puntos'unu uzak bir yere park edip taş bir yoldan manastırın girişine doğru yürüdü. Düşüncelere dalmıştı. Ayaklarının altındaki taşların çıkardığı gürültüyü duymuyordu bile. Profesör Valeriani ile aynı durumda olsa kendisinin ne yapacağını düşünmekle meşguldü. Mesela en basitinden ardında bir işaret bırakır mıydı? Komiser taş yolun ortalarına ulaştığında sigarasını rahatça yakmak için durdu. Kendine az önce sorduğu soruyu değiştirip tekrar düşündü. Onu bir işaret bırakmaya itecek nedenler neler olurdu? Hiç şüphesiz ilk neden bunu onu sırtından vuran orospu çocuğunun yanına bırakmama arzusuydu. Profesörün ruhunu sakinleştirmek ya da kadere karşı çıkmak yerine tüm enerjisini yerde sürünerek ilerlemek için kullanmış olması düşünülünce, evet, onun yerinde Benli olsaydı bu son gayreti tek bir ruh hali içinde gösterirdi. Bu işin katilin yanına kalacağından korkması. Belki profesör de böyle düşünmüştü. Buhara halısındaki ize rağmen bu pislik o kadar zekiydi ki, ortada hiçbir delil bırakmadığına göre çok usta olduğuna da şüphe yoktu. Polisin fiziksel ve entelektüel açıdan sınırlı imkanlarıyla onu yakalaması imkansızdı. Bunun için küçük bir yardıma gerek vardı. Ne pahasına olursa olsun bir işaret, bir yönlendirme bırakmak zorundaydı. Benli tekrar manastıra doğru yürümeye başladı. Önünde taşlı yolun yarısı, sigarasının üçte biri ve cevap aradığı bir dolu sorusu vardı. O zaman neden bir yere direkt olarak katilin ismini yazmamıştı? Benli profesörün bunu yapmaması için mantıklı sebepler olduğunu düşündü. İlk olarak fiziki koşullar geliyordu. Vücudunda iki kurşunla yazı yazmak oldukça zor bir işti. Ayrıca o durumda kalem ve kağıt bulmak da pek kolay olmayabilirdi. Mesela kendisi ne zaman ihtiyaç duysa kalem kağıt bulamazdı. Elbette böyle durumlarda kurbanın kendi kanıyla yazması bir çözümdü. Neden olmasın? Hatta soyunup çıplak olarak Vitruvius adamı pozu da verebilirdi. Dipnot: ressam Leonardo da Vinci'nin bir çalışmasıdır. Üst üste konmuş bir çember ve karenin içinde kollarıyla bacakları açık ve kapalı olacak şekilde resmedilmiş çıplak bir erkek figürüdür. Tabii bunu bir dizi Fibonacci rakamı ve 3-5 şifreli sözcükten sonra yapmalıydı. Dipnot: İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından ortaya konulan ve her bir sayının kendinden önceki sayıyla toplanması sonucu elde edilen sayı dizisidir. Her halükarda tablo buydu ve Profesör Valeriani'nin ölmeden önceki son dakikaları katilin kim olduğunu gösterebilme ya da en azından polisleri ona götürecek bir yol açma saplantısıyla geçmişti. Bunu olabildiğince hızlı, bedenindeki son enerjiyle ve özellikle de en kullanışlı şekilde yapmalıydı. Sonunda San Carlone'nin fotoğrafını gösterme yolunu seçmişti. Tekrar duran komiser düşünmeden edemedi. İşte yine başlangıç noktasına geri döndük. Profesör ne anlatmak istiyordu? Kısıtlı zaman hareket güçlüğü, rastgele araçlar kullanılarak bırakılan bir ipucu. İşte belirsiz anlamıyla bir yönlendirme böyle ortaya çıkıvermişti. Soruşturma bir katile doğru nasıl yönlendirilebilirdi? Komiser Benli ofisten çıktığından beri defalarca yaptığı gibi sözlüğe hazırlanan iyi bir öğrenci misali mantık yürütmesini kendi kendine yeniden tekrarladı. Evet, soruşturma bir katile nasıl yönlendirilebilirdi? İsim ya da bulunacağı yeri belirterek ya da delillerin ve nihayet sebebin nerede aranacağını göstererek bundan öteye geçemiyordu. Eğer Valeriani'nin niyeti bir isme işaret etmek idiyse o zaman bir Carlo ya da Borromeo aramak gerekiyordu. Ya da bir de De Carlo. Yeri işaret etmek istediyse bile San Carlone'ye yaptığı ziyaretten hiçbir sonuç elde edememişti. Olasılıkları soyadını da işin içine katarak genişletecek olursa Borromeo adaları diye bir yer bile vardı. Pesquiera Borromeo kasabası, San Carlo Borromeo hastanesi ve kim bilir daha neler neler. Üçüncü olasılığa gelince sebep, işte Komiser Benli burada tek bir düşünce üstünde yoğunlaşıyordu. Piskopos Borromeo'nun da sırtından vurulmuş olması bir tesadüf müydü? Yoksa Valeriani tam olarak bu sebepten dolayı mı Borromeo'nun heykelini işaret etmişti? Amacı onun durumuyla aralarındaki benzerliği mi göstermekti? Humiliati, San Carlo'nun canını almak istemişti. Çünkü Borromeo onları rahip kıyafetlerine uygun bir hayata çağırarak yeni bir düzenlemeye uymaya zorlamıştı. Peki bu eski hikaye bir şekilde Profesör Gaspare Valeriani'nin cinayet sebebine işaret ediyor olabilir miydi? Profesörün son gücünü kullanarak San Carlo'yu göstermesi katilin cinayet sebebini anlatacak bir ipucu muydu? Böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Ve bu sebep Humiliati'nin yüzyıllar önceki sebebiyle bağlantılı olabilir miydi? İşte Komiser Benli'nin birkaç saattir kafasında dönüp duran buydu. Orada bulunmasının sebebi de buydu. Viboldone Manastırı Humiliati keşişleri tarafından inşa edilmişti. Tarikatın tarihindeki en zengin ve önemli merkezi burası olmuştu. Ve hiç şüphesiz Humiliati'nin bıraktığı izleri de en iyi koruyan yerdi. Komiser tekrar manastırın büyük tahta kapısına doğru yürümeye başladı. Ben kafasındaki izleri aradı ya da nefin gizemli atmosferi içinde yaratıcı bir sanrı yaşayacağını düşündüğü yoktu. Dipnot, nef, kiliselerde ortadaki ana koridor. Çok daha mütevazıydı ve büyük bir aydınlanma yaşamak yerine San Carlo'ya yapılan suikast girişiminin hikayesini iyi bilen bir manastır dostları derneği üyesi bulmak onu mutlu etmeye yetecekti. Çünkü Angela'nın ona okuduğu broşürde yazılanların Humiliati'nin San Carlo'yu ortadan kaldırma girişimlerinin gerçek sebebi olduğundan emin değildi. İyi bir polis olarak bu sebep ona biraz zoraki geliyordu. Dahası broşürler doğaları gereği olayları basitleştirme eğiliminde olurlardı. Oysa ki burada odak noktası olan Profesör Valeriani önde gelen bir 12. 13. yüzyıl uzmanıydı ve Humiliati'nin tarihini onlar hakkında birçok farklı deneme yazacak kadar iyi biliyordu. Birkaç yüzyıl önce yaşanmış olmasına rağmen o cinayet girişiminin sebeplerini iyi biliyor olmalıydı ve bunların kendi durumuyla örtüştüğünü düşünmüş olabilirdi. Belki bu konuyla ilgili bir şeyler bile yazmıştı. İşte bu yüzden Ingroia'dan Valeriani'nin Humiliati hakkında tüm yazılarını toplamasını istemişti. Artık manastırın kapısına ulaşmış olan Benli fazla felsefe yapmanın faydasız olduğunu düşündü. Alt tarafı bir süre önce işlenmiş bir cinayetle ilgili biraz bilgi toplamaya çalışacak ve etrafta birkaç soru soracaktı. Kısacası işini yapacak ve polis gibi davranacaktı. Kilisenin içine girdiğinde gözlerinin ani ışık değişimine alışması birkaç saniye sürdü. Kutsal mekanlara pek alışık olmayan Benli hareketsiz bekledi ve etrafını saran farklı atmosferi hemen fark etti. Sanki o derin sessizlik içinde hava nefes alıyor, koridorlardaki beş bölmeyi oluşturan kemerlerin arasında gizemli ve canlı bir titremeyle salınıyor gibiydi. Kutsal yapı neredeyse bomboştu. İçerideki tek kişi birbirine zıtlık teşkil eden hacimler ve ışık gölge oyunları arasında ork borularını kontrol ediyormuş gibi görünen genç bir rahipti. Komiser etrafına bakındı. Tavan ve duvar süslemeleri olmasa bu kadar sade bir mimarinin kiliseyi neredeyse çıplak gösterebileceğini düşündü. Benli'nin dikkatini özellikle parlak bir temsil çekti. Tam ortada sağ dizindeki İsa bebek ile Meryem vardı. Benli kenarda yazılı olan ve kısmen aşılmış aziz isimlerini zorlukla okudu. San Bernardo di Chiaravalle ve San Ambrogio. Bakire Meryem'in sağında ise Giovanni Battista ve baş melek Mikail duruyordu. Temsili inceledikten sonra komiserin dikkati orada bulmayı asla beklemeyeceği bir şeye yöneldi. Yan koridorlardan birinin duvarına asılmış büyük bir tabloda mor renkli elbisesine sarılmış San Carlo Borromeo, Hristiyan merhametiyle acı çeken bir kadına doğru eğiliyordu. Komiser sesi duvarlarda yankılanan ölçülü adımlarıyla yavaşça tabloya yaklaştı. Hayatını almaya çalıştıkları adamı tasvir eden bir tablonun Hümiliyati'nin baş manastırında ne işi vardı? Benli'nin suratında öyle şaşkın bir ifade belirmiş olmalıydı ki bu sahneyi izleyen genç rahip yanına geldi. San Carlo Borromeo hasta bir kadına sağlık bahşederken tasvir ediliyor. Margherita Verta mucizesi. Büyük bir aziz, hem de çok büyük ama pek de yakışıklı bir erkek olduğu söylenemez. Genç rahip belirli bir zeka parıltısıyla gülümsedi. Gerçekten de Borromeo'nun solgun ve kemikli yüzünden hatlarına göre orantısız, biçimsiz ve kaba bir burun fırlıyordu. Konuşurken güçlük çektiği de oluyormuş. Anlatıldığına göre önce ağzından zorlukla çıkan sözcükler sonra birden hızla ilerlemeye başlıyormuş. Ama çok büyük bir azizmiş. Kim olduğunu biliyorum diye fısıldadı komiser. Sözcükleri kilisenin duvarları arasında biraz fazla yankılanır gibi oldu. Sadece bu manastırda kendisinin bir resmini bulduğuma şaşırdım. Neden? Burası Humiliati'nin baş manastırı değil mi? Bu azizin canına kastedenler de tam olarak onlar değil miydi? Ama bu tuval buraya o olaylardan bir asırdan fazla bir süre sonra konuldu. Yani o zaman Humiliati ortadan kalkalı uzun bir süre oluyordu. San Carlo'ya yapılan saldırıdan bir yıl kadar sonra 1571'de Papa V. Pio tarikatı dağıttı. Ve Borromeo'nun Humiliati'nin yerine Olivetan cemaatini çağırmasıyla manastır onların evi haline geldi. Dipnot: Olivetan cemaati, 14. yüzyılda Siyanalı asil bir ailenin oğlu olan Bernardo Tolomei tarafından kurulan manastır cemaatidir. Benli anladığını gösteren bir hareketle başını salladı ve ona minnetlerini göstermek için hemen karşımıza duran bu tabloyu hazırlattılar. Evet, aşağı yukarı böyle oldu. Komiser kafasını yukarıdaki yakıcı kıyamet günü tasvirine doğru kaldırarak sordu. Freskler ise daha eski sanırım. Tarih olarak Humiliati dönemine kadar geri gidiyor mu? 1300'de onlar tarafından yaptırılmış. Bu freskler manastırın gerçek zenginlikleridir. Hiçbir belgede yapanların adı geçmiyor. Ama ressam Giotto'nun Toskana ekolünden olduklarına hiç şüphe yok. Giotto mu? Şu rahiplerdeki zevke bak. Demek kendilerini sadece çalışmaya ve ibadete adamamışlar. Humiliati tekelindeki yün ticareti sayesinde oldukça zengin bir tarikattı ve o dönemde Giotto ve onun gibi başka birçok Floransalı sanatçı veba salgınından kaçabilmek üzere Toskana'dan Milano'ya gelmişti. Benli birkaç saniye düşünceli bir şekilde durdu. İlginizi kötüye kullanmak istemem dedi sonunda ve ekledi. Ama size başka sorular da, yani merak ettiğim bazı konuları açıklığa kavuşturmak isterim. Benim için bir zevktir. Böyle eski tarihle ilgilenen birilerini bulmak o kadar nadir olan bir şey ki. O zaman dışarı çıkarabilir miyiz? Burada kendimi biraz huşu içinde hissediyorum. Her ses yankılanıyor. Aslında komiser Benli fiziksel bir aciliyet içindeydi. Çünkü birden kiliselerde sigara içilmediğini hatırlamıştı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 62.